Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Azar 1400, Hicri Kameri 3 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 8 Aralık 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye'nin ekonomik durumu konusunda gazeteci Sayın Neval Sevindi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve Korsan İsrail'in İran'ı tehdit etme sebepleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf, Türkiye ziyaretinin bölge ülkeleriyle ilişkileri genişletmek için bir fırsat olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu Viyana'da yarın yeniden toplanıyor. İran Enerji Bakanı, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın elektrik şebekesine katılmaya hazır olduğunu belirtti. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından dolayı 90 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Heyeti Ankara'da. Ve Ayetullah Sistani Birleşmiş Milletler temsilcisini kabul etmedi. Şimdi haberler. Türkiye'ye yola çıkmadan önce gazetecilere konuşan İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İstanbul ziyaretini, İslam ülkeleri ve bölgeyle ilişkilerin genişlemesini görüşmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Türkiye'ye seyahat etmeden önce Tahran Mehrabat Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını cevaplayan Galibaf, İslam ülkeleri parlamentolar arası birliği zirvesine katılmak için Türk meslektaşımın daveti üzerine İstanbul'a gidiyorum. Bu ziyaret sırasında İslam ülkeleri meclis başkanları Filistin meselesi, göç ve bölgedeki ciddi sorunlardan biri olan Afganistan'ı görüşmek üzere bir araya geleceğiz dedi. İslam ülkeleri ve bölgeyle ilişkilerin genişletilmesini ön planda tutan İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasına değinen Galibaf, Gezi bu politika çerçevesinde hedefleri doğru ilerlemek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu zirvenin İslam ülkeleri ve bölge parlamento başkanları arasında ikili görüşmeler için bir fırsat olacağını ifade eden Galibaf, görüşmeler için mümkün olduğunca çok fırsat planlıyor. Bu gezide İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesini de ele alacağız. İran ve Türkiye'nin geliştirilebilecek çok iyi ikili ilişkilere sahip olduklarını hatırlatmak isterim diye konuştu. İran ve Türkiye arasında kapsamlı işbirliği belgesinin tamamlandığını ve bu iki günlük gezinin fırsatını yetkililerle konuşmak ve daha fazla koordinasyon sağlamak için kullanacaklarını kaydeden Galibaf, İran ve Türkiye'nin bölgede ve uluslararası arenada çok etkili olabilecek çok sayıda işbirliğine sahip olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Twitter hesabından Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımları ile ilgili yaptığı açıklamada, Viyana görüşmelerinin ortasında bile Amerika İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmiyor ifadesini kullandı. Hatipzade açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Washington maksimum başarısızlık ve diplomatik açılış kampanyalarının çelişkili olduğunu anlayamıyor. Yaptırımların tırmanmasını koz sağlamakla birlikte iddia eden tarafın ciddiyeti ve iyi niyetiyle de çelişiyor. Üst düzeyli bir Rus yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede nükleer anlaşmanın maddelerinin uygulanmasına vurgu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ulshakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Başkanı Joe Biden arasında video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in nükleer anlaşmanın maddelerinin uygulanmasının önemine vurgu yaparak, bu hususta Moskova ile Washington'un yaklaşımları arasında pek bir farkın olmadığını belirttiğini söyledi. Amerika Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı dün video konferans aracılığıyla görüştüler. Ulshakov bu husustaki açıklamasında görüşmede Biden'in Viyana'da yeniden başlayan görüşmelerin daha yapıcı bir ortamda ilerlemesini ve sonunda tüm katılımcılar için kabul edilebilir çözümlerin elde edilmesiyle sonuçlanmasını temenni ettiğini kaydetti. Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, yarın Viyana'da yeniden başlayacak görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, İran ve Amerika'nın ciddiyetine göre anlaşmazlıkların çözümlenebileceğini kaydetti. Rus Büyükelçi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Viyana görüşmelerinde İran ile Amerika'nın ciddiyetini işaretle anlaşmazlıkların çözüme kavuşabileceğini belirtti. Amerika ve İran ile temasların her iki tarafın nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için oldukça ciddi olduklarını gösterdiğini, ancak ilgili araçlar ve çözümlerle görüşlerinin farklı olduğunu belirtti. Ulyanov başta bir tweette, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 7. tur görüşmelerin yarın Viyana'da yeniden başlayacağını belirtti. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrico Mora da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nükleer anlaşma görüşmelerinin 7. turunun başkentlerde ve başkentler arasındaki istişarelerin ardından yarın Viyana'da devam edeceğini duyurdu. İran ile 4+1 grubu Viyana'da yarın yeniden bir araya geliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da başlayan 7. tur görüşmelerin devamı yarın heyetlerin katılımıyla düzenlenecek. İran'da Seyyid İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra yeni müzakere heyetinin belirlenmesinden sonra İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması amacıyla 7. tur görüşmeler 29 Kasım'da başladı ve Cuma gününe kadar devam etti. Bu görüşmelerde İran tarafı karşı taraflara yaptırımların kaldırılması ve nükleer yükümlülüklerle ilgili iki öneri paketini önceki 6 tur görüşmelerin sonucu hazırlanan taslak ve nükleer anlaşma çerçevesinde sunmuş oldu. İran'ın attığı bu adım üzerine karşı taraflar başkentlerine dönmeye karar verdiler. Dün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci Ali Bakri Keni ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora arasında telefonda yapılan görüşmede Perşembe günü tarafların yeniden bir araya geleceği gün olarak kararlaştırıldı. Böylece İran ile 4+1 grubu üyeleri yarın Viyana'da görüşmelere kaldığı yerden devam edecekler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İran'ın sunduğu önerilerin görüşmelerin ileri noktaya götürülmesine katkı sağlayacağını açıklayarak, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin tek yolunun İran'a karşı zalimce yaptırımları kaldırmasından ibaret olduğunu vurguladı. Bu arada Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov yaptığı bir açıklamada, Viyana'da uzmanlar arasında gayri resmi görüşmelerin başladığını duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı son açıklamasında Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin çok büyük hata olduğunu belirterek İran ile nükleer meselenin çözümü için diplomasiye vurgu yaptı. Siyonist rejim yetkilileri heyetlerin başkentlerine dönmesinin ardından görüşmelerin durdurulması için yoğun çaba sarf ederek Amerikan yetkililerini Viyana'ya dönmemeleri için teşvik etmeye çalışarak açık şekilde İran ile görüşmelerin durdurulmasını istediler. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmadan çekilmek için teşvik eden işgal rejimi yönetiminin çabaları bu kez fiyasko verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, donanmanın uluslararası sulardaki güçlü varlığına işaretle, donanmanın kuzey ve güneydeki filosu envanterini 3 yeni korvetin gireceğini belirtti. Ordu Deniz Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası arenadaki faaliyetlerini planladığını belirten Amiral İrani, bilgi tabanlı firmaların yardımıyla İranlı uzmanlarca donanmanın kendi gemi ve ekipmanlarının üretildiğini vurguladı. Komutan İrani sözlerinin devamında dost ve kardeş ülkelerle ortak ve birleşik tatbikatların düzenlenmesine dikkat çekerek, düşmanın her daim İranofobi ile İran askeri güçlerinin uluslararası temaslarına engel olmaya çalıştığını ifade etti. Komutan İrani ayrıca komşu ülkelere İran filo gruplarının gönderilmesi ve komşu ülkelerden de İran sularına filo gruplarının gönderilmesinin donanmanın gündeminde yer aldığını söyledi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami yaptırımlar altında uydu ve uydu taşıyıcı yapabildiklerini kaydetti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün yaptığı açıklamada, bugün yaptırımlar altında 64 binden fazla parçadan oluşan uydu ve uydu taşıyıcılarını üretebildiklerini vurguladı. Tümgeneral Selami bu başarının İran'ın bilimsel alanda oldukça büyüdüğünü gösterdiğini ifade etti. Bir milletin büyüklüğünün onun zihnin, kalp ve ruhunun büyüklüğünden ibaret olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Selami, dışarıdan ithal edilen gücün bir milleti büyütmediğini kaydetti. İslam İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın elektrik enerjisi üzerine işbirliği konusunda bazı etütlerin yapıldığını, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın elektrik şebekesine katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile görüşen Enerji Bakanı Mihrabian, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ile su ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasında iktisadi işbirliğini arttırma kapasiteleri bulunduğunu belirtti. Bakan Mihrabian, iki ülke arasında ortak teknik komisyonun bir an önce kurmak için çaba harcadıklarını, komisyon ikili işbirliği meselesini ele almak üzere düzenli olarak çalışması gerektiğini kaydetti. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Alizade de, ülkesinin İran-İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu belirterek, enerji alanında yerde kalan tüm çalışmaları telafi etmek istediklerini vurguladı. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından dolayı 90 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 90 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3309 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.446'ya, vaka sayısı ise 6.144.644'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3185'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 5.943.467'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı. Bugüne kadar ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşı sayısı da 108.990.935 doza yükseldi. Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir savunma heyeti Türkiye ile olası savunma sanayi işbirliğini görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed Bin Zayed geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye'ye 10 milyar dolar değerinde yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Heyeti dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nda Türk yetkililerle bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Aselsan dahil Türk savunma sanayi şirketlerinin yetkilileri de katıldı. Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklara göre Birleşik Arap Emirlikleri heyeti aynı zamanda Türk İHA üreticileriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ne Türk ne de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile olası savunma işbirliğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Demir şu ifadeleri kaydetti. Kriz döneminde dahi savunma sanayide ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye'nin savunma sanayide geldiği konum ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ukrayna krizinin derinleşmesinden endişeli olduklarını işaretle krizin diplomatik yollarla çözüme kavuşmasına vurgu yaptı. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçisi Sedat Onal, Sofya Güvenlik Forumu'nun transatlantik ilişkilerinin geleceği yeni güvenlik sınamaları arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik yeni bir sayfa açılması başlıklı panelde katılımcılara video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna ile ilgili gerilimin artmasından oldukça endişeli olduklarını ifade eden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu konunun NATO Dışişleri Bakanları toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatarak, gerilimin diplomasi yoluyla hafifletilmesi ve akli selimin egemen olmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayetullah Sistani ofisi tarafından yapılan açıklamada Iraklı Şiilerin büyük taklit merciğinin Birleşmiş Milletler temsilcisini kabul etmediği bildirildi. Birleşmiş Milletler'in Irak özel temsilcisi Jenny Plastart son sıralarda Necefi Eşref'e yaptığı ziyareti sırasında Ayetullah Sistani ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak Ayetullah Sistani'nin Birleşmiş Milletler temsilcisini kabul etmediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Necef'te Irak Sadr Hareketi Lideri Muktada Sadr ile görüşmüştü. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi'nin Irak'taki seçim sonuçları ile ilgili sözleri birçok Iraklı grubun itiraz ve tepkilerine yol açmıştır. Suriye kaynakları Deir ez-Zor'un güney kırsalında yer alan Elbu Kemal kentinde ulusal barış sürecinin sürdüğünü bildirdi. Sana muhabiri Deir ez-Zor kırsalının güneydoğusunda yer alan Elbu Kemal kent merkezine il halkına yönelik kapsamlı çözüm süreci çerçevesinde durumlarını düzenlemek için ikinci günde yüzlerce kişinin gelmeye başladığını belirtti. Daha önce de Suriye'nin güneyinde Dara ilinde Şam ile silahlı unsurlar arasında Rusya'nın aracılığıyla uzlaşma sağlanmıştı. İşgal topraklarında Siyonist rejim başbakanı Bennett kabinesi aleyhinde binlerce kişinin katılımıyla protesto eylemi düzenlendi. Protesto eylemine katılanlar Siyonist rejim başbakanı Bennett hükümetini İsrail'in Yahudi kimliğine zarar vermeye çalışmakla suçladılar. Protesto eylemine muhalefet partileri ve Likud partisi üyeleri ve yandaşları katıldı. Pankartlar taşıyan eylemciler Bennett'in İsrail için tehlikeli olduğunu deklare ettiler. İşgal topraklarında yapılan bir anket sonucu da Bennett kabinesinin direniş cephesi aleyhinde sert yaklaşımına rağmen Siyonistlerin desteğini kaybettiğini gösteriyor. Birinci intifada olarak da isimlendirilen ve 8 Aralık 1987 tarihinde patlak veren Taşlı İntifada'nın başlamasının 34. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, haklarımızı geri almanın, esirlerimizi ve toprağımızı özgürlüğüne kavuşturmanın tek yolu, başta silahlı direniş olmak üzere kapsamlı direniş ve Filistinli halkımızın birliğidir, dedi. Hamas, bugün Taşlı İntifada'nın başlamasının yıl dönümü münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında, işgal zindanlarında esirlerin Filistin halkının köklü bir parçası olduğuna vurgu yaparak, onların özgürlüklerine kavuşturulmasının Hamas'ın boynunda ulusal bir sorumluluk olduğunu ve önceliklerinin de başında yer aldığını ifade etti. Hamas açıklamasında Kudüs şehrinin ve Mescid-i Aksa'nın işgale karşı verilen mücadelenin kalbi olduğuna dikkat çekerek, Yahudileştirme projesinin buraların kimliğini, sınırlarını ve tarihini değiştirmede başarılı olamayacağı vurgulandı. Hamas, işgal rejimiyle yapılacak tüm uzlaşma planlarını ve onunla koordinasyon içine girilmesini reddetmeye devam ettiğini belirterek, bu tür planların ve ilişkilerin yeni Yahudi yerleşim merkezleri inşa edilmesinin önünü açtığına vurgu yaptı. Yemen ordusu ve halk güçleri Mağrib vilayetinin güneyinde ilerlemeye devam ediyor. Yemen güçleri ilk kez bu cephede taarruz helikopterlerini kullandı. Yemen ordusu ve halk güçlerinin Murad ve Ubeyde aşiret güçlerinin yardımıyla girdikleri şiddetli çatışmaların ardından Mağrib vilayetine bağlı El Vadi ilçesinde stratejik öneme sahip geniş bir alanda kontrol sağlamayı başardı. Yemen güçleri bölgede diğer noktalarda da kontrol sağladı. Sahadaki kaynaklar Yemen ordusunun ilk kez bu bölgede taarruz helikopterlerini eski Cumhurbaşkanı Hadi Mansur güçlerinin mevzilerini bombalamak için kullandığını bildirdi. Bugün ayrıca Mağrib'in doğusuna yer alan Sahnelcen Askeri Üssü, eski hükümetin Savunma Bakanlığı Savaş Komitesi Başkanı Sagır Bin Aziz'in bulunduğu sırada Yemen güçlerince füzeyle hedef alındı. Fransa'da savcılık dün gece Paris'teki bir havalimanında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Fransa'da savcılıktan yapılan açıklamada havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında pasaport sahibinin bir cinayet soruşturması kapsamında arandığını gösteren bir uyarı nedeniyle gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Açıklamaya göre yapılan incelemeler Türkiye'den gelen yakalama kararında belirtilen kişinin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Cemal Khashoggi cinayetiyle ilişki olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişiye aynı olmadığını gösterdi. Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği gözaltına alınan kişinin konuyla hiçbir ilişkisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Almanya Federal Meclisi'nde oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ilk turda başbakan seçildi. Almanya'da Federal Meclis'te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz mecliste yemin etti. Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra tekrar meclise geldi. Meclis başkanının elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Scholz, başbakan olarak görevine resmen başladı. Böylelikle 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona erdi. Scholz meclise yemin etmesinin ardından kabinenin yeni üyeleriyle saraya gidecek, yeni bakanlar Steinmeier'den atama belgelerini alacak ve ardından yeniden meclise dönecek. Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarının Moskova'da Viyana görüşmelerini ele alması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci dün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile yaptığı görüşmede Viyana görüşmelerini ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti muhtelif konularda Rusya ve Çin ile istişare yürütmekte. Viyana'daki yeni tür görüşmelerde de İran, Rusya ve Çin ile çeşitli şekillerde istişarelerini sürdürüyor. Amerika'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımlarının kaldırılması için yeni tür görüşmeler 29 Kasım tarihinde başladı ve Cuma gününe kadar devam etti. İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerinin 7. turuna iyi niyetle ve tek taraflı yaptırımların kaldırılması amacıyla iyi bir anlaşmaya varmak için kapsamlı bir heyetle katılarak böyle bir anlaşmaya varmak için kendi irade ve hazırlığını gösterdi. Bu çerçevede İran heyeti Amerika'nın yaptırımların kaldırılması ve nükleer yükümlülükleriyle ilgili karşı tarafa iki belge sundu. Nükleer anlaşmanın Avrupa üyeleri ve 2018'de nükleer anlaşmadan hiçbir gerekçe ve sebep göstermeksizin illegal bir şekilde çekilen Amerika, İran'ın haklarını göz ardı edip nükleer anlaşmayı diğer konulara bağlamaya çalışmak suretiyle Viyana görüşmelerini karmaşık hale getirmeye gayret göstermekteler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rus basınına yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına ilişkin mevcut durum ve çıkmazın Amerika'nın anlaşmayı yok etmek için elinden geleni yaptığından dolayı yaşandığını kaydetti. İran 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ekseninde iyi bir anlaşmaya varmak istiyor ve bunun için her iki tarafın kendi nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Başka bir ifadeyle İran, nükleer anlaşmanın tam olarak gerçekleşmesini istiyor. Bunun için 7. tur görüşmelerde yeni konulara girmeden önceki 6 tur görüşmelerin devamı olan konuları gündeme getirmiş bulunuyor. İran, önceki 6 görüşmede elde edilen taslak temelinde yeni taslak metnini hazırlayarak karşı tarafa sunmuştur. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana'daki 7. tur görüşmeler ve Amerika ve Avrupalı ülkelerin İran'ın bu tür görüşmelerde gündeme getirdiği taleplerine yönelik görüşlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, önceki 6 tur görüşmelerde elde ettikleri belge uyarınca tarafların yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele hakkında derin ve kapsamlı müzakere gerçekleştirdiklerini, Amerika'nın İran ile nükleer kriz yaratan ilk taraf olduğu için İran, Çin ve üçüncü taraflara yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımların tümünü kaldırması gerektiğini altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti pratik olarak kendi yükümlülüklerine bağlılığını kanıtladıktan sonra gelinen aşamada İran halkının meşru haklarını karşılayacak adil bir anlaşmaya varmak için gereken irade ve hazırlığa sahiptir. İran, taraflardan nükleer anlaşmayı tam, eksiksiz ve titizlikle yerine getirmelerini istemekte. Amerika ve Avrupa'nın İran'a karşı temelsiz iddialar ve mantıksız talepleri tekraren dile getirmeleri, Viyana görüşmeleri üzerinde etkili olmak için senkronize bir politikanın takip edilmekte olduğuna dair yorum ve tahminlere yol açmıştır. Ancak İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın ifade ettiği gibi, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı zalimce yaptırımları sonlandırmaktan başka bir yolu yoktur. Bunun için karşı taraflar yapıcı bakışla Tahran'ı temelsiz şekilde suçlamadan Viyana görüşmelerinde sonuç odaklı görüşmeler gerçekleştirmeye gayret göstermeliler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suudi Veliahdı'nın 5 Arap ülkesini kapsayan ziyaret turuyla ilgili. Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman 5 Arap ülkesini kapsayan Batı Asya turuna Umman ziyaretiyle başladı. Muhammed bin Salman'ın Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'e ziyaret turu 5 gün devam edecek. Aslında Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi olan ülkelere ziyaret düzenlemekte. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nin 42.si 14 Aralık 2021 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahibinde düzenlenecek. Bunun için bin Salman'ın söz konusu 5 Arap ülkesine ziyareti, gelecek hafta düzenlenen Liderler Zirvesi ile ilgisi olduğu ifade edilebilir. Dikkat çeken başka bir konu ise Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye 5 Arap ülkesine ziyaretinin Ocak ayında Suudi Arabistan'ın Ala kentinde Katar ile 4 Arap ülkesinin ilişkilerinin düzeltilmesi için düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşen ilk ziyarettir. Bin Salman'ın ziyaretiyle ilgili daha önemli konu Suudi Veliaht'ın bizzat kendi konumudur. Ocak 2021'de Amerika'da Joe Biden'in iktidara gelmesinden sonra Bin Salman'ın ülke içinde ve dışındaki konumu zayıflamış ve sarsılmıştır. Ülke içinde Bin Salman, Suudi kraliyet koltuğuna oturabilecek ilk şans olarak biliniyor. Fakat ülkenin güç yapısında büyük etkinlik ve nüfuza sahip olsa da, Muhammed Bin Naif gibi bazı rakipleri Biden yönetimi tarafından desteklenmekte. Bunun için Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın yönetim yapısında daha temkinli şekilde hareket etmekte. Ülke dışındaki alanda ise Muhammed Bin Salman 2021 yılında hiçbir yurt dışı ziyaretinde bulunmamış ve hatta son sıralarda Brüksel'de düzenlenen G20 zirvesine bile katılmadı. Buna ilaveten Muhammed Bin Salman geçen 11 ayda Amerika Başkanı Joe Biden ile hiçbir görüşme gerçekleştirmedi. Suudi Arabistan'ın bölgesel politikası da bu ülke için hiçbir kazanımı olmamıştır ve pratikte Bin Salman'ın planlayıp uyguladığı politikaların sonuçsuzluğu ve başarısızlığı kanıtlanmıştır. Diğer önemli husus da Arabistan Veliahtı Bin Salman'ın 5 Arap ülkesini kapsayan ziyaretinin, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Suriye, Türkiye ve İran'a gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından gerçekleşiyor olmasıdır. Demek ki Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bölgesel rekabet giderek artıyor. Bu doğrultuda El Halic El Cedid sitesi yayınladığı bir yazıda Suudi Arabistan'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve gelinen aşamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Riyad'ın bölge politikasında esas rakibi haline geldiğini, Amerika'nın güvendiği müttefik olarak Muhammed Bin Ziyad'ın şimdiki aşamada Suudi Arabistan'ın dış politika üzerinde nüfuz sahibi olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2017 yılında terörizme destek vermek ve bölge işlerine karışmak iddiasıyla Katar'a abluka uygulamak için Bin Salman'ı ikna ettiğini, ancak bu ambargonun hiçbir şey elde edemeyince onu kaldırdıklarını, ablukanın Suudiler için birçok etki ve sonuçları olduğunu, 7 senenin ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşta da ağır yenilgiye uğradığını yazdı. Bu duruma göre Bin Salman'ın söz konusu 5 Arap ülkesine ziyareti, inzivadan çıkma, Yemen savaşı başta olmak üzere bazı bölgesel konuları ele almak ve Batı Asya'da Birleşik Arap Emirlikleri ile rekabet gibi amaçlarla gerçekleşiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Bu akşamki yayınımız Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında gazeteci Sayın Neval Sevindi ile yapılan röportajla devam ediyor. Birlikte dinliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feri ve değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin ekonomik kriziyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Son yaşananlardan hareketle Türkiye'de liranın dolar karşısında değer kaybetmesinin hala gündemde sıcaklığını koruması çeşitli çevreler tarafından analiz edilmektedir. Biz de bugün sohbetimizde bunu detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz uzman konuğumuz. Gazeteci Sayın Nevval Sevindi bizimle birlikte. Nevval Hanım, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak son açıklanan faiz oranından sonra halk AK Parti'nin ekonomik politikalarıyla ilgili nasıl düşünmeye başlamış sizce ve muhalefetin gerçekleri gün yüzüne çıkarma yönündeki çabalarını, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun TÜİK hakkındaki açıklamalarını nasıl buluyorsunuz siz efendim?
Tüm dinleyenlere selam diyorum ve hepinize kolay gelsin. Evet, Türkiye'de ekonomi gerçekten 100 yıllık Türk demokrasisi ve cumhuriyeti dahilinde olmadığı kadar dalgalanma yaşıyor. 2002'de AKP iktidara geldiğinde yine bir ekonomik krizle gelmişti ama dolar o zaman 1.5 TL'ydi, yani 1.5 liraydı sadece. Bu çok yüksek olarak görünmüştü ve seçmenler çok kızmıştı ve bu nedenle de bu seçimde oylar otomatik olarak yeni bir parti, yeni birini deneyelim diyerekten AKP'ye kaymıştı. Fakat yaklaşık 20 yılın sonunda görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük krizine AKP'nin son yıllarında böylece maalesef maruz kalmış olduk. Tarihi bir kriz çıktı ki AKP geldiğinden beri Türkiye'de özelleştirme yapmakta. Özelleştirme adı altında biraz da bütün Cumhuriyet'in kazanımları olan mal varlıklarını çoğunlukla yabancılara satmakta. Ki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 15 yılda yaklaşık 40-50 fabrikayı açan Mustafa Kemal Atatürk, yani bu temelin sanayi olduğunu, gıda olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü şeker fabrikaları AKP'ye kadar bizim için çok temel yatırımlar olarak gelmişti ve bütün şeker fabrikalarını sattı. Bunun ne anlama geldiğini Avrupa'ya bakınca anlarız. Avrupa ülkeleri, yani ulus devletler, Amerika'da tabii dahil, ulus devletler şeker stokları yapmışlar ve yapmaktalar. Şeker stokları olan devletler. Türkiye bu fabrikaları elden çıkarmakla gıdanın stratejik önemini maalesef göz ardı etmiş oldu. Yani AKP hükümeti devlet haline gelince biraz da böyle oldu. Ve yani gıda politikasında zaten başarısız, çünkü tarım da çok fazlasıyla yabancılaştırıldı. Çiftçi ve tarım ürünleri şu anda en büyük sorunlardan biri ülkemizde. Ekonomi, tabii muhalefet ne yapıyor? Şimdi şöyle de bir bakabiliriz. Muhalefet TÜİK'in yayınladığı enflasyon oranını 12.6 idi. Bu doğru değil dedi. Çünkü doğru değildi gerçekten. Yani herkes biliyor zaten doğru olmadığını. TÜİK ve dolayısıyla devletin önemli kurumları, tarafsız olan daha önce kurumları maalesef politize oldular ve bilimsel çalışma yapmaktan, tarafsız olmaktan uzaklaştılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar ana muhalefet partisine bu kapıdan giremezsin diyen devlet kurumu olmamıştır. Çünkü nezaket gereği randevu verilir ve kabul edilir. Çünkü ne olursa olsun zaten nezaket gereğidir. Yani diplomatik şartlarda olduğu gibidir burada da karşılama. Bunu bile yapmaktan aciz bir devlet kurumuna dönüşmüş TÜİK. Enflasyonu 21 dedi diye 12 dedi diye 12 olmuyor tabii ki. Herkes çarşıya, pazara, markete gidiyor ve 10 liraya aldığı ürünün 40 liraya fırladığını, 20 liraya aldığı ürünün 80 liraya fırladığını, %100'e yakın zamlar olduğunu, reel olarak da %50 oranında zam yapılmış olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bunun ardından şunu da söyleyebiliriz. Bu kadar kısa sürede neredeyse 10 gün içerisinde doların böyle dehşetli artışı yine 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Erdoğan 17 Kasım'da faiz sebepleri enflasyon netice dedi. Dolar 10.56 oldu. Erdoğan 23 Kasım'da kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar dedi. Dolar 13.46 oldu. Erdoğan 30 Kasım'da biz kur, faiz, enflasyon sarmalında yaşamayacağız dedi. Dolar 13.95 oldu. Yani bu listeyi daha böyle çok uzatmak mümkün. Burada dolar yükseldi demek yerine Türk lirası değersizleşti dememiz gerekiyor. Türk lirasının değersizleşmesi de hem Türkiye'nin sahip olduğu malların, yatırımların, her türlü maddi varlığın, manevi varlığın ucuzlaması ve yağmalanması anlamına geliyor. Hem de bir itibarsızlaşma söz konusu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve parasının itibarsızlaşması kabul edilemez. Merkez Bankası kanunla bunu güvence altına almıştır. Merkez Bankası kanunla görevlendirilmiştir aynı zamanda. Türk lirasının yurt içinde ve yurt dışında itibarını ve gücünü korumak zorundadır, mecburidir. Bunun için çalışır. Merkez Bankası bunun için vardır. Ama maalesef rejim değişikliğinden beri tek adam rejimiyle Merkez Bankası'nın başına 3 kişi 5 kişi boyuna değişip duruyor artık. Kaç kişi geldi bilmiyorum. Önemi de yok. Çünkü gelen herkes en kısa sürede yolcu oluyor. Erdoğan karar verdi ve faizle ilgili takıntısından ve faizle ilgili mutlak yüksek faiz olmamalı diyor. Yüksek faiz, faize karşı zaten. Bunun nedeni, çeşitli nedenler söylüyor ama en son söylediği de 2-3 gün önce, bu zaten dinimizde de var ve bu nas'tır dedi. Dünyayı dini kurallara göre yöneten bir ülke değil. Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülke zaten. Ayrıca günün koşullarına uymamız gerektiğini Peygamberimiz 1400 yıl önce söylemiş. Sen zaman sana uymazsa sen zamana uy demiş. Yani var olan dünyada, global dünyada bir arada yaşamanın yolları var. Kendi çıkarlarınızı koruyacaksınız tabii. Yani yüksek faiz de şöyle bir sorun getiriyor. O da doğru. Dünyadaki bütün paraları kullanan emperyal güçler yüksek faizli olan yerlere dalıyorlar. Kısa sürede çok büyük paralar kazanarak, para üstünden para, kur farkından yaparak öyle ballı kaymaklı yaşıyorlar. Ama böyle olunca da bütün paralar geri çekildi, fonlar geri çekildi ve bu sefer de sizi parasız bırakarak, ekonomiyi böyle dalgalandırarak ülkenin geleceğini tehlikeye atıyorlar.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi ekonomide Çin modeli üzerinden konuşuluyor bildiğiniz gibi ama Çin'de emtia vardır. Şimdi bu nasıl uygulanabilir Türkiye ekonomisinde? Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı?
Şimdi Çin meselesine gelelim. Evet, Çin örneği diye önümüze koymaya çalışıyorlar. Her şeyden önce Çin 1,5 milyarlık bir ülke. Ben Çin'e gittiğim zaman bizim bir grinder'in, bir kamyonun yaptığı işi 150-200 insanın omuzlarına aldığı şeylerle, kovalarla, işte sepetlerle yaptıklarını hayretle izlemiştim. Yani makine kullanmak yerine insan gücü kullanıyor. Onlara da 2-3 dolar vererekten işte ayda bir tas bir pirinç yemelerini, günde de işte en minimum neyse yiyerek yaşamalarını neden oluyor. Ayrıca Çin komünist bir ülke. Bugüne geldiyse, bugün yaptığı şeyleri, yani ekonomik bir güç olarak gördüğümüz şeylerse, bunları da 40-50 yılda yaptı. 40-50 yılda bugüne geldi. 6 ayda bir senede gelmedi. Şimdi biz 6 ayda hem de farklı bir kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik geçmişe sahip bir ülke olarak bunu yapmamız mümkün değil. Buradan çıksa anca yoksul halkın sırtından para kazanma çıkar. Bütün halkın yoksullaştırılması, işçi sınıfının yani sömürge işçisi haline dönüşmesi, böylece köle işçi durumundaki işçinin ucuz iş gücünden içinden daha yakın bir ülke olarak Avrupa'ya, Avrupa'nın arka bahçesinde köle işçilerin olduğu bir ülke haline gelmek olur. Ki bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı savaşın temeliydi. Emperyalistlere karşı savaşı buydu zaten. Osmanlı'nın son döneminde de bunlar yaşanıyordu. El tezgahları, dokuma tezgahlarının tamamı iflas etmişti. Çünkü İngilizler artık fabrikalarda dokuyorlardı. Dokuma tezgahlarını yok ettiler. Kendi kumaşlarını buraya sattılar. O tezgahlarda bağımsız çalışan insan gücü de işçi olarak, yoksul işçi olarak çalıştırıldı. Bunların hepsini bilirken yeniden böyle bir teoriye girmenin bir mantığı yok elbette. O yüzden yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı. Yani Çin modeli tartışılacak bir model değil. Çünkü Türkiye'de işçi sınıfı çok uzun yıllardır haklarını almak için savaşmış, bir kısmını almış. Yani bunu bilen, hak, özgürlükler, demokrasiyi yaşamış, bilen bir toplum olarak, yani bizim bir Çinli gibi aynı fabrikada yatıp kalkarak 10 dolara çalışıp 50 dolara çırak çıkmasını istemek hiçbir şekilde mümkün değil. Ama tabii bu dolar kriziyle beraber, Türk lirasının değersizleşmesiyle beraber maalesef işçi ücretleri neredeyse Çin standartına düşmüş bulunuyor. Çin'deki ücretlere arasında bilmiyorum 20-30 dolarlık bir fark kaldı galiba. Bu çok üzücü bir şey tabii.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile konuştuk. Türkiye ekonomisiyle ilgili yaşanan gelişmeleri ve son gelişmeler hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini ve fikirlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Ali Bakiri Keri'nin Moskova'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'la görüşmesi Korsan İsrail'de bir güvenlik yetkilisinin Tel Aviv rejimi İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başlamasından derin kaygı duyduğunu itiraf etmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Sudan'da insani krizle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sudan'da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler Ofisi'nin yayınladığı raporda ortaklar 2022'de yaklaşık 14.3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacağını değerlendiriyor ifadelerini kullandı. Bunun 2021'e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yıl en yüksek artışı olduğu kaydedildi. Raporda yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi. Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019'dan bu yana yeni tip koronavirüs nedeniyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.
Risalet gazetesinde koronavirüs salgınıyla Milli Mücadele Merkezi'nin eski sözcüsü Ali Rıza Reis'inin koronavirüs pandemisinin son bulması için dünya nüfusunun en az %70 kadarı aşılanması gerektiğini vurgulaması, Yemen ordusunun bir Amerikan casus İHA'sını düşürmesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde İran'ın razi aşısının dünyanın çocuklara uygulanan ikinci aşısı olduğunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Razi Aşı ve Serumu Essesesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı Razi Co-Pars çocuklara uygulanan ikinci aşı unvanını kazandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Razi Aşı ve Serum Müessesesi Başkanı Ali İshaki şunları kaydetti. Çocuklar için en uygun aşı, içinde antigenleri en az barındıran ve çocukların vücudunda güvenlik sistemini aktif hale getiren aşıdır. İshaki sözlerine şöyle devam etti. Hali hazırda dünyada antigen miktarı bir dozda 5 mikrogram olan bir aşı var ve ondan sonra Razi aşısı bir dozda 10 mikrogram antigen miktarı ile çocuklar için en uygun aşılar arasında ikinci sırada yer alıyor. Razi Aşı ve Serumu Essesesi'nin ürettiği koronavirüs aşısının 18-75 yaş grubuna uygulanabileceğini belirten İshaki, bu aşı acil durumlarda kullanma iznini kazandığını ve şimdiye kadar 5 milyon doz üretildiğini ifade etti. Razi Aşı ve Serum Müessesesi'nin ürettiği Razi Co-Pars aşısı dünyanın enjeksiyon ve solunum yoluyla uygulanabilen ilk yeni bileşeni protein tabanlı aşısıdır. Bu aşı aynı zamanda İranlı uzmanların Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre ürettiği ikinci aşı sayılıyor.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Güney Pars özel iktisadi bölgesinden yapılan ihracatı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Güney Pars Özel İktisadi Bölgesi Gümrük Başkanı Emir Abbas Hamidi, cari yılın ilk 8 ayında bu bölgeden 1.6 milyon ton ürün ihraç edildiğini açıkladı. Gazetecilere bu konuda açıklama yapan Hamidi, cari yılın ilk 8 ayında bu bölgeden değeri 798 milyon dolar olan 1.6 milyon ton ürün ihraç edildiğini belirtti.
Güney Pars bölgesi üretimde ve ihracatta önemli rol ifa eden bir bölge olduğunu kaydeder Hamidi, cari yılın ilk 8 ayında ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %16 gerilediğini ancak değer bakımından %26 artış kaydettiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
TRT'nin İran'ın üçlü adalarıyla ilgili çirkin iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti.
Kıbrıs'ın Türkiye'nin enerji arama izni konusundaki itirazına yanıtı.
Ve Putin'den Erdoğan'a SİHA ve Ukrayna mesajı.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta TRT Arapça sitesi İran askeri güçlerinin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarına girişleri yıl dönümünde bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu ifade etti. TRT Arapça'nın sitesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları hakkındaki iddiasına dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bu adaların İran tarafından 50 yıl önce kontrol altına alındığını iddia etti. Haberin başlığında Bu Musa ve Küçük Tomb ve Büyük Tomb İran'ın 50 yıl önce ele geçirdiği emirliklere ait adalar yazıldı.
TRT ayrıca raporunda defalarca sahte Arap Körfezi adını kullanarak İngilizlerin Fars Körfezi'nden çıkışları ardından bölgede hiçbir büyük askeri güç olmadığı için İran'ın bu fırsatı kullandığı ve 3 adayı kontrol altına aldığını iddia etti. Dikkat edilmesi gereken konu ise Türkiye Haber sitesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşundan 2 gün önce İranlı güçlerin 3 adaya girdiğini itiraf etmesidir. Yani esasen o dönemde Birleşik Arap Emirlikleri adında herhangi bir ülkenin var olmadığını itiraf etmiş oluyor. TRT ayrıca İran'ın şimdiye kadar emirliklerin isteklerine ve uluslararası arabuluculuk çalışmalarına aldırmamasını da iddia etti. Fakat İranlı yetkililer şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla var olan yanlış anlaşılmaları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak için hazır olduğunu ilan etmiştir. Fakat hiçbir ülke kendi toprakları hakkında başka herhangi bir ülkeyle müzakere etmez ve İran'ın söz konusu 3 ada konusundaki hakimiyeti ise su götürmez bir gerçektir. TRT'nin haberi Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin son aylarda yılların ardından iyileşmeye başladığı ve Muhammed bin Zayed'in 24 Kasım tarihinde Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğü bir ortamda yayınlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı da Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu.
Bu raporda kullanılan ifade açıkça Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlandığını gösteriyordu. Ancak TRT'nin bu hareketi son dönemde Müslüman Kardeşler Hareketi, İhvanilerin büyük hamisiyle bu hareketin büyük düşmanı şimdi eş güdümlü hareket etmeye başladığını gösterdi. Görünen o ki TRT'nin bu web sitesinin yöneticileri karşı tarafı saf sayarak raporda Birleşik Arap Emirlikleri bu adalar o ülkenin bir parçasıdır diyor. Veya uzmanlar ve araştırmacıların belirttiğine göre veya tarihi kaynakların işaret ettiğine göre gibi ifadeleri kullanarak kendilerini İran adaları konusunda tarafsız gibi göstermeye çalışıyor. Buna karşın bu rapor İran bu adaları nasıl ele geçirdi veya 3 adalar İran tarafından ele geçirildi gibi ibareleri kullanmaktan da çekinmiyor. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyoruz.
Türkiye'nin Arap emirlikleriyle Suudi Arabistan'a aleyhine çok propagandası vardı. Bazıları onu Türkiye'de indiki hükümetin AKP'ye mensup olanların fikir bakımından, ideoloji bakımından ihvana bağlı oldukları için ve Birleşmiş Arap Emirlikleriyle Suudi Arabistan'ın ihvan ziddine mevkii olduğu için ona göre dediler ki Qatar ihvana yoxundur, Türkiye Qatar'dan himayet edilir ve bu ülkeler Qatar'la ihvanla muhalifdir. Misr'de olan giden siyasi hareketten himaye edilirler ihvan aleyhine. O da ki Türkiye'nin de siyaseti bundan nəşat tutulur. Ama şimdi görseniz ki bir ara farklıdır. Yani belə ki Fars dilində bir məsəl var. Deyirlər ki anca şiir rubah konan ehtiyac. Yani şiri tilki eləyən bir həqiqət var, o da ehtiyacdır. Ehtiyac olanda aslanı da ehtiyac aslanı tilki deyilər. Yani indi bir tərəfdən baxanda bəlkə də belədir. Yani indi Türkiyənin iqtisadi ehtiyacları səbəb olub ki, Türkiyə bəzi belə xoşagəlməz siyasətlər aparır ki, gələcəkdə Türkiyənin bölgədə mövqeyini çox təhlükəyə salacaq və çox baxışı dəyişəcək, orada olumsuz baxış yaradacaq bölgə xalqlarının tərəfindən Türkiyə. Çünki etmişdə həmin Türkiyə mediasında elə bu TRT-də Ərəb əmirlikləri əleyhinə onların terörist olduqları, teröristlər dindən himayə elədikləri, emperializmin quyruğu olduqları və belə bu qəbil şeylərdən yüzlərlə orada proqramda gedilib, qəzetlərdə yazılıb. Çünkü o zaman Qatar'ın pulu vardı ve Qatar lazımı kadar Türkiye'de gelip xeşleyip, pulun getirip, orada yatırım yapıp. İndi Qatar'da da bir şey olmadığı için, ya Qatar razı olmadığı için Türkiye devleti, hükümeti keçib indi, AKP keçib obisi xatta ve keçib ihvanın düşmanları Vahabiler sırasına. Ve indi Arab Emirinin, Birleşmiş Arab Emirinin başnazının Türkiye'ye gelmesinden sonra belə yalakalıq məsələsi var. Yani bu çox utanc vericidir. Bu ona görədir ki Birləşmiş Ərəb Əmirinin Ərəb Əmirlərinin orada tayfa başçılarıdır bunlar. Bu tayfa başçılarının rızayətini cəlb eləsinlər. Bəli, o belə çox utanc verici məsələlərlə. Yani iqtisadi ehtiyacdır ki Türkiyəni belə məsələlərə vadar eləyir. Müxalifətin də intiqadı Türkiyədən budur.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə təşəkkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Uluslararası Havalimanı'nda Katarlı yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Katar emirinin babası Şeyh Hamd bin Halife Al Sani'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemek Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilerin katılımı olmadan gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Al Sani'nin katıldığı törende 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitenin 7. toplantısına katılmak üzere gittiği Doha'da temaslarını sürdürdü. Erdoğan, Doha'da Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştiren görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan ile Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'in doğal gaz kaynakları arama çıkarma faaliyetleri üzerinden yaşadığı anlaşmazlıklar giderek derinleşiyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere batılı ülkeler bu anlaşmazlık ile ilgili olarak Türkiye yönetimine karşı Yunanistan ve Kıbrıs yönetimlerini destekleyerek defalarca Ankara'yı yaptırımla tehdit etmiştir. Buna rağmen Ankara yetkilileri defalarca Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade ettikleri konudan asla taviz vermeyeceklerini deklare etmişlerdir. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sıralarda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkını savunacaklarını belirtti.
Güney Kıbrıs Rum hükümeti ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığına doğal gaz arama ruhsatı vermesini kınayan Türkiye'ye "Orası bizim egemenlik alanımız, hidrokarbon çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek" yanıtını verdi Kıbrıs yönetiminin ExxonMobil ve Katar Petroleum'u Akdeniz'de arama ruhsatı vermesi iki ülke arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Kıbrıs yönetimi Türkiye'nin Kıbrıs'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini söyleyerek bunun kendi egemenlik hakları dahilinde olduğunu açıkladı. Türkiye ise Kıbrıs yönetimini iki şirkete ruhsat vererek Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmekle suçladı ve kendi yetki alanında izinsiz arama yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklamada hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk denizi yetki alanında izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştı. Kıbrıs yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye asılsız iddialarda bulunarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını tam olarak destekleyen konumunu göz ardı ederek bir kez daha kasıtlı olarak uluslararası hukuka uymakta başarısız oluyor ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Bloomberg, Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Türkiye'nin Ukrayna'ya daha önce açıklanandan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını aktardı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Ajans Türkiye'nin 2019'dan bu yana Ukrayna'ya füze ve kontrol istasyonlarıyla birlikte çok sayıda SİHA tedarik ettiğini belirterek şu anda en az 2 düzine SİHA için siparişlerin devreye alındığını ileri sürdü. Türk hükümet yetkilileri ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina'nın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarına dikkat çekilen haberde Ankara'daki kaynakların ayrıca Türkiye ve Ukrayna'nın Zenit 2 taşıyıcı roketini ortak üretimi için müzakereler yürüttüklerini aktardıkları kaydedildi. Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Kiev'in Rusya'yı durdurmak ve topraklarını savunmak için Bayraktar TB2 sihalarına ihtiyacı olduğunu söylemişti.
Öte yandan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki çatışma sahasında Türk yapımı insansız hava araçları kullandığını ve yıkıcı faaliyetler sergilediğini söylediği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin telefon görüşmesinde Erdoğan'a Ukrayna kuvvetlerinin kışkırtıcı faaliyet yürüttüğünü ve çatışma bölgesinde Minsk barış anlaşmalarını baltalamak için Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarını kullandığını söyledi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Korsan İsrail'in İran'ı tehdit etme sebepleri.
İran İslam Cumhuriyeti ne zaman Batı ile nükleer meselesi hakkında müzakerelere başlarsa Siyonist rejim İsrail paniğe kapılarak tehditler savurmaya ve yaygara koparmaya başlıyor.
Bu sebepten dolayı hazırladığımız özel programımızı dinlemeye davet ediyoruz.
Son günlerde İran ve 4+1 grubu yeniden Viyana'da nükleer müzakerelerin başlaması üzerine Siyonist rejimin İran'a yönelik tehditleri de yine artmaya başladı. Korsan İsrail İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçluyor ve Amerika ve Batı buna mani olmadıkları takdirde onlardan bağımsız olarak İran'a karşı harekete geçeceği tehdidini savuruyor.
Siyonist rejimin batılı devletlerin İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere etmeleri veya etmemelerine ilişkin tutumunda üzerinde durulması gereken nokta Tel Aviv'in batılı ülkelerin İran ile müzakere etmelerini istemesidir. Ancak Siyonist rejim bu müzakerelerde İran'a çok ağır şartların dayatılmasını ve çok sıkı güvenceler alınmasını ve sonuçta İran'ın nükleer faaliyetlerinin en ağır biçimde kısıtlanmasını ve hiçbir ilerleme kaydetmemesini istiyor.
İsrail bundan başka müzakerelerde İran'ın füze ve İHA sanayileri ve ayrıca bölgesel nüfuzu da ele alınmasını istiyor. Aslında Korsan rejim İsrail'in şimdiki en büyük kaygısı Biden yönetiminin İran'a ağır şartları dayatamayacağı ve Avrupa'nın bu bağlamda pasif olduğudur. Bu yüzden Tel Aviv elebaşları paniğe kapıldı ve uluslararası yasalara aykırı bir şekilde Birleşmiş Milletler üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti'ni askeri saldırıyla tehdit ediyor.
Ancak Korsan İsrail'in İran'a karşı savurduğu tehditlerin hakkında söylenmesi gereken ilk nokta, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerekli tüm savunma tedbirlerini aldığı ve başta Siyonist rejim olmak üzere düşmanların savurduğu her türlü tehdidi ciddiye alarak hassas tesislerini korumak üzere tüm savunma tedbirlerini uyguladı ve Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in muhtemel her türlü hava saldırısını etkisiz hale getirebilecek güce sahip olduğudur. Bilindiği üzere İran hava savunması, Amerika'nın İran hava sahasını ihlal eden en gelişmiş İHA'sı olan Global Hawk İHA'sını avlayarak düşürmeyi başardı. Dolayısıyla Amerika ve korsan İsrail'in agresif ve fırsatçı huyuna bakıldığında İran bu tehditleri ciddiye alıyor.
Ancak burada akla gelen soru, neden Siyonist rejimin şimdiki zaman diliminde İran'a yönelik tehditlerini şiddetlendirdi sorusudur. Bu sorunun cevabında İsrail'in tehditlerini artırmasının birinci ve en önemli sebebi İslami İran'ın nükleer alanda kaydettiği ilerlemeden paniğe kapılmasından ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
Siyonist rejim İsrail ve bu rejime bağlı yerli ve yabancı medya organlarında Tel Aviv elebaşlarının açıklamalarından anlaşıldığı üzere İsrail'in esas kaygısı İran'ın nükleer silah yapması değildir. Siyonist rejimin asıl kaygısı İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer alanda kaydettiği ilerleme ve nükleer bir ülke olma noktasına yaklaşması ve küresel bir güç haline gelmesi ve bu sürecin devam etmesi durumunda bölgesel ve küresel dengeleri değiştirmesidir.
Korsan İsrail'in İran'ı tehdit etmesinin ikinci sebebi İran'ın nükleer meselesini başta Amerika olmak üzere Batılı devletleri askeri ve mali haraç malzemesi yapmak istemesidir. Gerçekte Tel Aviv, İran'ın nükleer meselesini bahane ederek bu fırsattan Amerika'dan daha gelişmiş silahlar ve batılı devletlerden Filistin meselesi ve İsrail'in uluslararası kurum ve kuruluşlarda üyeliği doğrultusunda siyasi tavizler almak üzere yararlanmak istiyor.
Aslında korsan İsrail'in İran'ı tehdit etmekte amacı Amerika ve Batı'ya İran'ın ilerlemesini engel olmadıkları ve İran ile müzakerede Tel Aviv'in şartlarını göz ardı ettikleri takdirde Batılıların büyük iktisadi çıkarları bulunan bölgenin güvenliğini tehlikeye atacağı yönünde mesaj vermektir. Nitekim Tel Aviv, İran meselesini Batılı devletleri haraca bağlamak üzere önemli bir fırsat olarak görüyor.
Siyonist rejimin İran'ı tehdit etmesinin üçüncü sebebi İranofobi projesi çerçevesinde İran ve bölgesel müttefiklerinden korkunç bir imaj yaratmak ve sonuçta bölge ülkelerinde direniş eksenini saldırılarını sürdürmek için gerekçe üretmektir. Öyle ki Batılı ülkelerin Tel Aviv'i eleştirmelerine mahal bırakmamak, bilakis bölgede İran'ın müttefiklerine saldırmak üzere bu ülkelerin silah ve siyasi desteğini kazanmak istiyor. Gerçekte Siyonist rejim bu tür politikalarını Filistin için de uyguluyor. Şöyle ki, Batılı devletlerin bu rejimin Filistin içinde ve dışında düzenledikleri saldırılardan saptırmak ve dikkatlerini İran gibi başka konulara çekmek istiyor.
Siyonist rejimin İran'ı tehdit etmesinin dördüncü sebebini bu rejimin bölge ülkelerine yönelik tutumunda aramak gerekir. Siyonist rejim İran'ı bölgeye yönelik en büyük tehlike ve kendini bu tehlikeye karşı koyabilecek tek güç gibi göstermeye ve böylece bölge ülkelerini İran'a karşı kendi saflarına çekmeye, bu ülkelerle normalleşme projesini ilerletmeye ve nüfuzunu arttırmaya, sonuçta bu ülkelere musallat olmaya çalışıyor. Bu yüzden bu rejim tekfirci IŞİD terör örgütü gibi dünya genelinde bombalı eylemden soğuk silahlarla düzenlenen saldırılara kadar her türlü terör eyleminin sorumluluğunu üstleniyor.
Siyonist rejimin İran'ı tehdit etmesinin beşinci sebebi ise tamamen içe dönüktür. İşgal altındaki Filistin'de kurulan kabineler Filistin dışındaki Siyonist lobilere ve çevrelere İran karşısında kesin tavırlı olduklarını ispat etmeye çalışıyor ve gerçekte bu rejimin varlığını İran karşısında kesin tavırlı olmaya bağlı gördüklerini gösteriyor. Şimdi de Lapid, Bennett koalisyonu hem kamuoyuna ve hem Siyonist çevrelere İran'a karşı koyabilecek güçte olduklarını ve İran karşısında geri adım atmayacaklarını göstermeye çalışıyor.
Siyonist rejimin İran'ı tehdit etmesinin altıncı sebebi de İsrail'in şimdiki Siyonist Başbakanı Naftali Bennett'le ilgilidir. Bennett hem batılı taraflara ve hem Siyonist lobileri hem de içeride Siyonist partilere Tel Aviv'in Amerika'ya bağımlı olmadığını ve Amerika'yı izlemediğini, kendi güvenliği konusunda Amerika'dan bağımsız hareket ettiğini göstermeye çalışıyor.
Muhterem dinleyiciler, Korsan rejimi İsrail'in son günlerde İran'a yönelik savurduğu tehditleri artırmasına ilişkin kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.